90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 130. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 10 Mayıs 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 12 Mayıs 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve müthiş bir kayda hazır, motive bir şekilde bana bakan Burçin Acer karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Bak yine beklentiyi yükseltiyorsun. Yükseltmeyelim beklentiyi. Mümkünse düşürelim.
Motive olduğunu çok net anlıyorum Burçin.
Ama yani bence benim ruh halim şu anda genel olarak memleketin çoğunda var. Yani motiveyiz, biraz gerginiz, acabalarımız var, soru işaretlerimiz var ama motivasyonumuz yüksek, gençliğimiz var. Yani bence bu hafta tam işte seçimden bahsediyoruz tabii de işte final haftası böyle bir ben etrafımdaki izlenim öyle biraz bir gerginlik var. Mesela herkes tamam ya alacağız bu seçimi dese de yine bir acabalar var. Lan her şey olabilir. Tamam çok kötü şeyler gördük ama daha kötüsünü görmedik. Falan filan yani böyle bir karışık bir ruh hal. Tabii şimdi senin bulunduğun ortamda hani bunu tam olarak görmen mümkün değil ama yani tahmin edersin ki burada iş yerinde, ofiste gidilen her yerde mevzu seçim.
Doğru. Benim oraya gelmem yani o ruh haline gelmem mümkün değil. Birincisi uzaktayım zaten. İkincisi de ben oyumu verdim. Benim için bitti seçim.
Doğru söylüyorsun. Sen aslında rahatladın. Kime oy verdin Özgür?
Söylemem lazım mı şimdi?
Hiçbir şey lazım değil. Özgür bu podcast'te hiçbir şeye mecbur değiliz. Hiçbir şey söylemek zorunda değiliz. Söylememek için ekstra bir çaba göstermek zorunda da değiliz. Rahat ol yani.
Bu arada oyumu verdim dedim ya. Bak onu daha önce de söylemiştim. Geçtiğimiz bölümde oyu verdiğimi söylemiştim ama şeyi anlatmadım sana. Bak o enteresan hakikaten. Oy pusulası Burçin. Heh. Neredeyse benim boyum kadar. Ya o kadar uzun bir oy pusulası ki inanılmaz. Yani en az 1,5 metre. ve de zarf veriyorlar sana. Diyorsun ki yani bunun buna sığması mümkün değil. Ve hakikaten de yani hani işte genci var, yaşlısı var. İlk kez oy verecek olan var. İşte gözü tam görmeyen var. Gözü bozuk olan var. Tam ne bileyim yaşlısı var falan filan. Hani herkesin o oy pusulasını o zarfa işte belli bir sürede sığdırması o kadar zor geliyor ki bana. Ben çok zorlandım mesela. Şöyle bir taktiğim var. Sana da önerebilirim. Bizi dinleyen lütfen arkadaşlarımıza da önerebilirim. Bir kere katlamayı önce yapalım bence. Yani öyle bir katlayalım ki oy vermek istediğimiz partinin şeyi en üste gelsin. Logosu ve yuvarlağı en üste gelsin. Ondan sonra mührü basalım. Mührü bastıktan sonra selpakla mürekkebin fazlasını biraz alalım. Ondan sonra zarfa koyalım. Zarfın işte üstünü kapağını yaladıktan sonra güzelce yapıştıralım ve kutumuza atalım.
Son derece titiz bir oy verme uygulaması. Ben yalnız bir nerede okudum hatırlamıyorum. Bu yurt dışındaki oylarda çok kuyruklar olmuş. Çoğu yerde iki sandık koyulduğu için tabii bu kuyrukların ana sebebi ama biri de yazmıştı. Yani o kadar vakit geçirdim ki şeyde ya oyu hemen veriyorsun tık tık basıyorsun da katlarken o kadar vakit geçirdim ki bir de strese girmiş işte hani biliyorsun o katlayınca o oraya geçmesin mühür öbür tarafa da vurmasın işte senin biraz önce çok güzel söylediğin gibi üstte kalsın o kocaman hani bir uzun oy pusulasını katlayana kadar uğraşan çok sayıda insan var anladığım kadarıyla ki bu bence Türkiye'de çok daha fazla olacak o yüzden ben de şey tahmin ediyorum sandıktan çıkma süresi biraz geç olacak dolayısıyla oy verme işleminin de uzun süreceğini son dakikaya kadar hani o kalabalıkların süreceğini tahmin ediyorum. Diyorum ama bak bu hiç aklıma gelmemişti. Önce katla, en son oyunu bas, üstünden biraz kabasını al, sonra katla.
Deminki yani hani IKEA broşürü gibi bir talimat verdim ama şeyi unuttum tabii sonuçta. İki tane pusula giriyor zarfa. Diğer pusula tabii ki daha küçük. 4 tane aday var malum. 4 adaydan işte yani zaten o oy pusulasını ikiye katlayabilirsin en fazla. Dolayısıyla istediğin adaya koyuyorsun. Onu da koyman lazım. İki pusula işte bir araya geliyor. Zarf şişman bir zarf haline geliyor. Ondan sonra da atıyorsun.
Peki o tombik zarfı o kutuya atarken o ince delik de zorlanıyor mu yoksa delik?
Hayır. Yani o tabii kutudan kutuya değişir. Her yerde aynı kutu olacağını zannetmiyorum ama bizimki şeffaf, güzel, kocaman bir kutuydu. Kocaman da bir şey kısmı vardı. Zarf atma kısmı vardı. Dolayısıyla hiçbir problem olmadı.
Tamam, evet, bunlar önemli. Gerçek biliyorsun bazı yerlerde bu dediğin şey mesela okuma yazması olmayanlar var. İşe çok hakim olmayanlar var. Onlara özellikle işte mesela parti amblemlerini ezberletiyorlar. Bak şunu görünce işte şu rengi görürsen, şu sembolü görürsen ona bas gibi. Ya zor işlem tabii. Şimdi Türkiye sattığında yani bu işin sağlıklı biçimde bitmesini umut ediyoruz. Tabii şüphelerimiz var, endişelerimiz var. Hepsine geliriz, hepsine konuşuruz ama ben şeyin sonunda, podcast'in sonunda açıklayacağım kime ya da kimlere oy vereceğimi. Ben de
oo.
Evet. Ya o falan deme. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu oy verme, evet bende de bu şey var. Bu hafıza var. Yani oyun gizlidir. Aman oyunu kime verdiğini söyleme. Ama bence bu yanlış bir kaynaktan büyümüş bir durum. Yani muhtemelen işte zamanında verdiğin oy senin siyasi kimliğini çok net açığa çıkardığı ve o kutuplaşma belki biraz da sokaklarda da çok sert olduğu için hani çok da fazla aman gösterme. Şimdi sen şu partiye oy verdiğini söylersen o parti karşıtı biri ya da birileri tarafından canın sıkılır. Yani bence böyle bir şeyden çıkmış bu. Yoksa yani verdiğin oyun gizlemenin mesela sokakta konuşuyoruz. Biz işte kafede konuşuyoruz, o iş yerinde konuşuyoruz, her yerde konuşuyoruz kime oy vereceğimizi ama birine söylemek gerektiğinde aman oyun gizli. Bence bunun altında böyle bir şey yatıyor, böyle bir hafıza yatıyor. Bunu da anlıyorum. Bende de vardı uzun zamandır ama sonra düşününce çok anlamlı olmadığına karar verdim. Dolayısıyla bir de bu seçimde biraz da belki de hani böyle bir şeyde daha çok ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. O yüzden söyleyeceğim ama söylememe şeyini, hakkını savunacağım tabii ki. Söylemek istemiyorsan hiç baskı yok bu podcast.
Tamam. Bugün ne konuşacağımız belli oldu. Popüler kültür falan değil. Bugün konumuz seçim ama hemen başlangıçta Burçin'cim geçen bölümümüzde değindiğimiz ve sorduğumuz bir soru vardı. Pop şarkıları kısalıyor demiştik. Sen de her şey kısalıyor. Pop şarkıları da kısalacak zaten demiştin. Podcastler de kısalıyor diye konuştuk. Ardından da sorduk. 40 dakika, 45 dakika olarak kurgulanan Menemen Podcast çok mu uzun diye cevaplar geldi. Gelen cevaplarda da 40 dakika gayet iyidir, problem yok, aynen devam, aslansınız gibi o tarzda cesaretlendirici sözler vardı. Yani uzun lafın kısası buradan çıkaracağımız sonuç şu, 40 dakika civarı iyidir eğer haftada bir bölüm olacaksa. Frekans artacaksa bölüm süreleri azalabilir görüşü de var. Frekansımızda bir değişiklik planlamıyoruz. Haftada bire devam ediyoruz. Dolayısıyla süreyi de azaltmıyoruz. Süremiz de bu şekilde devam ediyor. 40 dakika civarında diyelim. Dinleyicilerimizden gelen tüm konfirmasyonlar için de çok çok teşekkür ediyoruz. Geri dönüşler için de çok çok teşekkür ediyoruz.
Buna ekleme yapayım. Evet, bende de genelde bu süre iyidir mesajları geldi ama bunun yanı sıra uzatmamıza dair de hiç de azımsanamayacak mesajlar okudum. Yani bir saatten kapıyı açıp 1.45'ler, 2'ler falan bunlar da telaffuz edildi. Dolayısıyla bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani 40 iyi ama yani uzunda yapabilirsiniz gibi bir şey de var. Genel bir eğilim de var. Bunu da masaya koyayım ben en azından.
2 saat ben kendimi dinleyebileceğimi zannetmiyorum. Kesinlikle. Hani bu senin şey taktiğin var ya, 1.5 hıza alıyorsun. Belki evet. Belki o zaman olabilir. Hatta 2x2 bile olabilir.
Yok, 2 zorlayıcı. Yani yaparken de zorlayıcı. Onu şey yapıyorum ama yani hani şey, biz sizden razıyız. Biz sizden memnunuz. Uzatabilirsiniz de ama ben mesela hiç şey okumadım. Bak bir tane bile ya siz bir 15-20 dakika yapsanız falan tarzı bir şey okumadım. Evet, ha bu evet. Belki evet. Genel dinleyicilerimizin, zaten bizim dinleyicimiz olduğu için alıştığı bir şey yüzünden olabilir ama söylerlerdi diye düşünüyorum. Ya biraz uzunsunuz ya, şunu biraz kısaltsak falan derlerdi.
Evet evet. Yani fenalık geliyor siz dinlerken diyen hiç olmadı. Teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bir başka güzel not da Ayşe'den geldi Burçin. Bunu da paylaşmamız lazım. Senin geçen bölümde anlattığın Ed Sheeran telif davası üzerine aklına gelmiş. Travis grubunun Writing to Reach You parçası hakkında bir not. Fran Healy şarkının akorunu Wonderwall'dan çaldığını açık ve net söylüyormuş. Hatta konserlerde iki şarkıyı karıştırıp söylüyormuş. Şarkı sözlerine de What's a Wonderwall Anyway diye bir kısım da eklemiş ve kendince itiraf edip rahatladığını falan anlatıyormuş. Hatta bir konserde Oasis'ten önce çalmışlar bunlar. Oasis'ten önce çıkmışlar. Bu şarkıyı da çalmışlar. Çalarlarken bir bakmış Noel Gallagher kenardan onu izliyormuş böyle çatık kaşlarla. Ayşe diyor ki lise yıllarımda milyon kez dinlemiştim her iki parçayı da. Hem Wonderwall'u da hem Writing to Reach You da. Onların benzerliğini fark etmemiş ama şimdi herhangi biri çaldığında hangisi çalarsa çalsın kafamda iki şarkı istemsiz mashup oluyor diyor. Yani böyle durumlar da varmış. Teşekkürler ediyoruz Ayşe'ye de.
Noel Gallagher'ın da pisi terstir yani, ya da tersi pistir hangisi doğruysa. Yani bir şey dememiş, şanslılar. Bu arada biz o programı kaydettik, yayınladık, dava bitti. Yani cuma günü dava sonuçlandı geçen hafta. Ed Sheeran kazandı diyebiliriz ya da en azından suçlu bulunmadı. Çok da sevindi. Bu dedi müzik yazarları için çok büyük bir olay, yoksa bunun altından kalkılamazdı gibi. Ama şimdi mesela bende de şey oldu, ben her Thinking Out Loud'u duyduğumda Let's Get It On'a gidiyor kafam. Yani o ikisini ayırt etmem artık çok zor olacak ama çok da denk geldi. Yani bir gün sonra davanın sonuçlanması, zaten hemen albümünü piyasaya sürdü, belgeselini paylaştı. Ed Sheeran çok mutlu bir hafta geçiriyor Amerika'da böyle. Arabaların üzerinde mini konserler falan verdi. Neşesi yerinde yani Ed Sheeran'ın.
Evet, popüler kültürü ilgilendiren çok konu var şu aralar. Evvelsi hafta Met Gala vardı, onu konuşamadık seninle. Geçen hafta sonu İngiltere'de taç giyme töreni vardı. Kral 3. Charles taç giydi. Asırlık geleneklere modern uygulamalar eklenmeye çalışıldı. 3. Charles'ın torunları ilginin odağı oldular. Ama tabii kralın küçük oğlu da konuşuldu. Prens Harry'nin işte törene ne zaman katılacak, ne zaman ortamdan ayrılacak falan filan, bunlar da konuşuldu. Törenden sonra bir konser veya bir parti, nasıl dersek, bir parti yapıldı. İşte kraliyet ailesi nasıl dans ettiler falan filan, onun görüntüleri vardı. Katy Perry çıktı, işte Lionel Richie, Andrea Bocelli falan, bu isimler sahne aldılar. Bunun haricinde şey var Burçin, Hollywood yazarları grevde ve bu grev sonuçlanana kadar Amerikan programları veya dizileri biraz galiba duraksayacak gibi duruyor. Tam ayrıntılarını önümüzdeki bölümlerde belki paylaşırız. Yani özellikle belki hani stoklu giden işlerde, yani dizilerde belki bir problem çıkmayabilir hemen çözülürse bu grev, ama bazı günlük programlar var, işte özellikle talk show'lar var, işte özellikle gece yayınlanan late night show'lar var. Onlardaki yazarlar da grevdeler. Dolayısıyla o programlarda biraz sorun çıkacak gibi duruyor. İşte SNL olsun, Tonight Show with Jimmy Fallon gibi programlar. Neyse, bunun haricinde tabii ki çok olay var, çok konu var. Bizim asıl konumuz başka. Epeydir tabii başka. Yani daha genele çıkalım. Aylardır, yıllardır gündemimiz belli. Bu podcast özelinden bahsetmiyorum. Dediğim gibi daha genele çıkalım. Tüm arkadaş toplantıları olsun, işte tüm görüşmeler olsun. Konu bir şekilde önce siyasete geliyor, sonra da ekonomiye geliyor. Epeydir Türkiye'nin bir numaralı konusu hiç kuşkusuz önümüzdeki seçim. Ve biz de yaklaşık 3 ay, belki 3,5 ay önce ilk kez böyle bir ele aldık bunu. Popüler kültür podcast'i izliyorduk. Siyasete çok girmiyorduk ama sonra da dedik ki yani şimdi konuşmayacaksak ne zaman? Ben girmek istiyorum bu konuya diyen Burçin Acer'i mi kıracağız? Tabii ki girdik. Ve benim aklımda o zaman birkaç soru vardı. Sana sormuştum. Sen de çok böyle açıklılıkla cevaplayarak kendi görüşlerini iletmiştin Burçin'cim. Bir küçük hatırlatma yapayım. Ana akım medyada her şey çok gözükmüyor malum, onu biliyoruz. Özellikle sokaktaki vatandaş görüşü demiştim ben, medyada verilenlerden daha önemli. Sen de genel bir gerilim var demiştin. Yani herkesin çok gergin olduğunu söyledin. İşte adamın kazağına bile takıyorlar kafayı diye bir örnek de vermiştin, o kırmızı meşhur kazağı. Şimdi tabii artık günler, hatta saatler kaldı seçime. Benim görüşüm, benim gözlemim gerginliğin arttığı yönünde. Yani o günden bugüne bakarsak o senin bahsettiğin gerginliğin daha da arttığını düşünüyorum. Siyasetin sert diline de çokça maruz kaldık bu süre içerisinde. Yani seçim otobüsü bile taşlandı geçtiğimiz günlerde. Yani tarih öncesi çağlarda bitti diyorduk. Öyle düşünüyorduk taş atmanın. Hani ama bitmemiş yani. Yapay zeka çağına girdik, hala taş atılıyor birileri tarafından. Dolayısıyla söylediğin doğru çıktı Burçin'cim. Gerginlik had safhada. Şimdi sana bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii yani Türkiye'de olduğun için daha yakından gözlemliyorsun. Katılır mısın bu görüşüme? Önce onu sorayım. Yani bu gerginliğin, işte toplumsal, bireysel gerginliğin arttığına dair işte son 3-5 ay içerisinde ki görüşüme katılır mısın?
Katılıyorum. Zaten bunu görüyoruz. Senin bahsettiğin örnek, söylemler, gerginlik sadece fiziksel müdahale değil aslında. Yani şu da gerginlik yaratıyor. İşte bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp her gün bize, yani bir bazı partilere oy veren seçmeni aslında gıyabında, işte terörist demesi, zaten önceden söylediği sözler, işte Sürtük'ten tut şuna buna kadar, yani sürekli bunları duymak ve son düzlükte daha çok duymak, yani illa bir fiziksel müdahale gerekmiyor. Bu da zihnen insanı çok yoruyor, çok yıpratıyor. Çünkü karşında Türkiye'nin bir numaralı, yani işte bürokrasi ve yönetim kademesindeki bir numaralı kişi sana bunları televizyonda binlerce kişinin önünde söylüyor ve sen buna karşı aslında pek de bir şey yapamıyorsun. Ne bir cevap verebiliyorsun, ne tepkini gösterebiliyorsun. Çünkü Türkiye'de demokratik tepki gösterme refleksimiz de sönümlendi. O kadar sert ve ceberrut bir anlayışla son yıllarda işte hakkını arayan, itiraz eden insanlara, topluluklara karşı işte hareketler yapıldı ki birçok insan artık bu tepkilerini göstermekte bir adım geride duruyorlar. Yani bir ufak bir sinmişlik söz konusu, ama bu da bir gerginlik yaratıyor. Yani gerginlik sadece taş atmayla, fiziksel müdahaleyle olmuyor ve kesinlikle katılıyorum. Son düzlükte daha da arttı. Söylemler daha da sertleşti. O söylemler sertleştikçe bundan kendine pay çıkaran insanların bazıları fiziksel müdahaleye kadar geldi. İşte pankartlara karı falan yazmaya başladılar. Karı gibi falan gibi. Yani bu kadar kendilerini kaybetmiş insanlar var, ama bunların tabii kaynağı onların takip ettikleri liderler ve onların söylemleri. Çünkü biliyor ki o ona yazdığında, biliyor ki o taşı attığında başına hiçbir şey gelmeyecek. Gelse bile göstermelik ve geçici bir süreç olacak o. Dolayısıyla evet, bence gerginlik arttı ve daha biz bu programı kaydettiğimizde çarşamba günündeyiz. Ben yani seçim günü ve gecesi dahil endişeler taşıyorum. Yani şimdi şu olabilir, bu olabilir gibi felaket tellallığı yapmak istemem, ama hepimizin bildiği ve aklımıza gelen, dillendirmediğimiz çeşit çeşit senaryolar var. Ve ben bu gerginliğin maalesef artacağını düşünüyorum, ama bunun da bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle doğal seyrinde oluşan bir gerginlik değil. Yani atıyorum, hani en basit örnek vereyim, işte Fener Galatasaray maçı olur, bir derbidir, hafif gerilirsin, strese girersin falan, maç, tezahürat, şu bu falan. Ya o doğal bir süreç içerisindeki gerginliktir ve işin doğasında vardır. Burada o değil. Burada bilinçli olarak arttırılan bir gerginlik var. Çünkü şu sorunun cevabı, bence bunun da cevabı, bu gerginlik kime yarar? Yani bu sorunun cevabı bence zaten gerginliğin niye arttığını da gösteriyor. Ez cümle tekrar başa dönüyorum. Evet, gerginlik artıyor.
Peki biz şimdi o konuşmayı yaptığımızda, yani ilk konuşmamızı yaptığımızda 118. bölümümüzdü bu ve o zaman Cumhurbaşkanı adayları da belli değildi. Yani altılı masanın adayı bekleniyordu. Şubat ortası açıklanacak deniyordu. Adayı açıklamamışlardı ama yapacakları şeyleri açıklamışlardı. Bir paket diye sunuldu. Orada da bir yorumun olmuştu senin. Yani bu öyle bir seçim ki, yani biz oradaki paketin ne olduğuna, paketin içeriğine, oradaki maddelere çok odaklanmamamız lazım, çok bakmamamız lazım. İşte şu varmış, şu madde yokmuş, şu madde az geçilmiş, işte çok değinilmemiş, detaylandırılmamış falan filan, bunlara çok bakılacak bir zaman değil demiştin. Altılı masanın da oluşumuna dikkat çekmiştin. Yani birbirinden farklı görüşler var, hatta bazıları birbirine epey zıt. Ve bu görüşlerin bir araya gelmelerini ben çok önemli ve değerli buluyorum gibi bir görüşüm vardı. Ben de katılıyorum o görüşe. Gerçekten yani o 6 partinin bir arada olmaları, tartışmaları ve bir yere gelmeleri çok hani uzun aslında zahmetli bir süreç ve bunu bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Ve bunun Türkiye tarihinde yani Türkiye yakın tarihinde yeri olacağını da konuşmuştuk. Şimdi bu konuşmaları yaptık ve birkaç gün sonra maalesef büyük bir felaket oldu. 3 ay önce büyük depremi yaşadık. Yani 51 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük bir afetti. Çok kötü şeyler yaşandı. Göçüklerin altında insanlar varken, birileri onları kurtarmaya çalışırken saçma nedenlerle kavgalar edildi. Siyasilerden bahsetmiyorum. Yani Twitter'daki kavgalar, onun dışında kavgalar, insanların birbirleriyle yaptığı kavgalar vesaire. Anlamsız tartışmalar yapıldı. Çok değişik konular konuşuldu vesaire. Başta itişip kalkışmamıştı siyasiler. Ama çok sabredemediler. Kısa bir süre sonra orada da söz düelloları başladı. En anlaşılmayanı da şuydu tabii. 51 bin kişinin hayatını kaybettiği bir afet yaşadık. Ve bundan sonra, bu afetten sonra bir kişi bile görevinden istifa etmedi veya görevinden alınmadı. Şimdi biraz da bunu konuşalım. Yani bu yaşadığımız afetin seçime etkisi olur mu diye düşün. Yani olur mu diye sormak istiyorum sana.
Ya mutlaka olacaktır ama şunu görüyorum ben. Seçimden iki hafta önce kime oy verirdin sorusuna verilen bir cevap, bir kişinin verdiği cevapla bugün arasında çok fark olduğunu zannetmiyorum. Bu iki taraf için de geçerli. Yani mutlaka tabii etkisi olmuştur şu anki iktidarın işte beceriksizce bu işi yönetmesi sonucunda oyunu oradan kaydıran, biraz kararsızlaşan bir kitle olmuştur. Ama şunu görelim, yani biz şunu uzun zamandır görüyoruz, biliyorsun biz bir ara bir seçim fırtınası yaşamıştık, işte referandumlar, cumhurbaşkanlığı, evet mi hayır mı vesaire vesaire. Şunu gördük ki biz ikiye bölünmüş durumdayız aslında. Yani temel olarak belki üç tane ne diyelim, üç alandan bahsedilebilir siyasi görüşten. İşte bir kendini daha sosyal demokrat, daha demokrasinin yanında konumlandıranlar. İşte Atatürkçü diyebilirsin, laik diyebilirsin, bütün bunların hepsini bir kümeye alabilirsin. Bir tarafta en hani ılımlık tarafında muhafazakar diyebileceğin ama oradan uca kadar gidebileceğin bir ekip var. Bir de aslında işte Yeşil Sol Parti'nin daha çok kapsadığı Kürtler var. Yani bu üç tane blok mu dersin artık, ne dersin, alan içerisinde aslında yaklaşık 10 senedir hepimizin oyu aynı. Dolayısıyla ben bu depremin öyle beklenen neydi? Burada kötü bir yönetim var ve çok ciddi ölçüde bir oy kaybı yarattıracak bu iktidara. Yani gözüküyor ki anketlerde, evet 2018'de karşılaştırdığımızda oy kaybı olduğu çok ortada ama o oy kaybı 3 ayda olmadı. O bir süreç, yani İstanbul seçimleri vesaire, yani tüm o sürece bakarsak yaklaşık bir 5-6 yıllık bir süreçte zaten bu gelinen noktayı hepimiz görüyorduk. Dolayısıyla ben çok da fazla insanların oylarında, tercihlerinde yani sonucu etkileyecek bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Veya işte bu hafta da öyle, yani ona taş atsın, öbürü şey yapsın, işte kasetler çıkıyor, şunlar oluyor. Ben bunların çok fazla oy tercihlerini artık bu dakikadan sonra değiştireceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla o hani deprem ve sonrasındaki süreçle beraber öyle çok da büyük bir siyasal değişim ve kaymanın olduğunu düşünmüyorum. Bunun da tabii bir sürü sebebi var. Çok sosyolojik sebepler var, ekonomik sebepler var, tarihsel sebepler var. Ama o değişimin çok olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan belki şeye de biraz bahsetmek isterim. Yani orada o konuşmada demiştik, evet yani içerik, çok fazla takmayalım kafayı, işte kazana da takmayalım, şu kelime geçmemiş programda ona da takmayalım. Çünkü şu anda birincil önceliğimiz aslında bu sistemin hemen değişmesi. Sistemin ve bu sistemi yönetenlerin hemen değişmesi. Yani bulunduğumuz şartlar, işte yani Ekonomi sadece bak tarımdan bahsederiz, eğitimden bahsederiz, sanayiden, ticaretten bahsederiz ama sadece ekonomi ve bunun yansımalarına baktığımızda 2 milyon, 2,5 milyon kayıtlı işsizin olduğu ki kayıtsız sayısı çok daha fazla. Bunların %25'inin 15-24 yaş arası genç olduğu, yoksulluk oranının %14 yani ülkenin yaklaşık 15'inin yoksul olduğu bir ülkede birinci öncelik bence yönetimin değişmesidir. Tabii ki içeriğe de bakacağız ve nitekim benim beklentimin üzerinde aslında bu içeriğin üzerine de gitti. İşte Millet İttifakı ve paydaşları. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyah kara tahtası hazırladığı videolar. Biz aslında aşağı yukarı tarımda, sanayide, eğitimde, gençlerle ilgili, kültür sanatla ilgili neler yapmak istediklerini aslında biliyoruz. Ve bunları çok da aslında basit anlayabileceğimiz dilde anlatabildiler. O konuda da ben başarılı olduklarını düşünüyorum ki beklentim o olmamasına rağmen. Bu yüzden biraz ilk başta çok önemli değil. Önce sistemin değişmesi ve bu kişilerin acilen ülke yönetiminden gitmeleri gerekiyor. Ben bu düşüncedeyim. Ha bu düşüncenin karşısında olanlar da var ki bunun da en tipik örneği, en uçtaki örneği bence Muharrem İnce. O bize sürekli ne diyor? Ya tamam da tamam ben bu iktidarı eleştiriyorum ama dönüyorum muhalefette şöyle muhalefette bilmem ne bunlar ülkeyi yönetemezler. Hemen seçime giderler birbirlerine benzemezler çok kavga eder falan filan falan. İşte laiklik geçmiyor içinde Anıtkabir'e bir kere bile gitmediler falan filan yani buralarda. O dediğin konuştuğumuz düşüncenin tezahür etmiş hali aslında Muharrem İnce. İyi bir şey mi bu? Yani güzel mi geliyor bize? İyi geliyor mu? Değil çünkü önceliğin o olmadığını biliyoruz. Yani burada birilerinin ne kadar çok Atatürkçü olup olmadığını, Anıtkabir'e kaç kere gidip gitmediği falan. Yani onları tartışma, yani bu meselelerden çok uzakta bir yerdeyiz. En temel problemler, en temel ihtiyaçlarımızda problem yaşıyoruz. Barınma ihtiyacımız var. Yiyecekler anladın mı? Karın doyurma ihtiyacı var, iş ihtiyacı var. Yani bizlerin bunu konuşan benim veya şimdi yani bizim genel olarak hitap ettiğimiz insanların ve çevremizin işte Atatürkçülüğüyle, Anıtkabir'le, laiklikle bir sorunumuz olduğu düşünülebilir mi? Bu konularda hassas olmadığımız düşünülebilir mi? Biz yıllarca Deniz Baykal'a oy verdik yani ve destekledik de yani bunlarla sorunumuz olduğu zaten düşünülebilir. Bunu da en iyi bilecek insanlardan biridir Muharrem İnce. Bunu bile bile aslında buraları kaşıması onun ne kadar popülist bir lider adayı olduğunu gösteriyor. Yani bence mesela Muharrem İnce, şimdi konudan konuya geçtiğimi biliyorum ama hazır gelmişken bu kısmı bitireyim isterim. Muharrem İnce bence şu anda popülist bir lider. Yani Recep Tayyip Erdoğan gibi. Yani o anda neye ihtiyacı varsa ona yönelik altyapısı çok sağlam olmayabilir. Söylediği şey çok doğruya isabet etmeyebilir. Sadece o popülizmden beslenen bir siyasetçi türü var ya bütün dünyada var ve çok da popülerler. İşte Brezilya'da görüyoruz, Macaristan'da görüyoruz, görüyoruz da görüyoruz. Muharrem İnce bence bu adam oldu. Çok yazık oldu ama bu adam oldu. Ya yani hiç öyle söylediği gibi sosyal demokrat, Atatürkçü, devrimci falan yani hiç alakası yok bence. Tamamen popülist bir lider. İşte Bayraktar'la bir sıkıntı, bir şey, bir yazışma oluyor Twitter'da. Çıkıyor ben değiştirmeyeceğim, ben değiştirmeyeceğim, ben de... Öbür tarafta gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cü diyebiliyor yani çok rahat bir şekilde. Yani bunlar popülist liderlerin söyleyeceği, daha çok belki Recep Tayyip Erdoğan'dan duyabileceğimiz şeyler çok rahat Muharrem İnce'den duyabiliyoruz. Yani tekrar başa dönüyorum, birincil amaç gerçekten memleket meselesi ise... öncelikle bu sistemin değişmesi ve bu sistemi yönetenlerin bir an önce yönetimden demokratik yollarla ayrılmaları lazım. Soruna biraz geniş kapsamlı cevap verdim ama içine Muharrem İnce'yi de tam da bu noktada katmak lazım. Çünkü o tam da onu yapıyor işte. Tamam da kardeşim ama burada bu yok. Muhalefet şunu demedi, bu kelimeyi söylemedi gibi gibi gibi. İşte görelim bu ne kadar önemli. İşte bu sorunun cevabıydı aslında bizim o podcast'te konuştuğumuz.
Muharrem İnce'ye oy vermiş miydin?
Evet verdim. Mitinglerine gittim ya. Ya mitinglerine gittim. Büyük hayal kırıklığı ya. Gerçekten belki de bir insan hakkında görüşlerimi...
Pardon mitingleri mi hayal kırıklığı?
Mitingleri değil. Mitinglerine gitmiştik. Mitingleri hayal kırıklığı değildi ama yani bir siyasetçi hakkında ya da bir siyasetçiyi geç. Bir insan hakkında belki de ben bu kadar yanıldığım bir durum olmamıştı. Yani bu kadar hani... destekleyip işte yani bu ülkenin geleceğinde bence Muharrem İnce'nin bir yeri vardı. Yani Muharrem İnce genç bir siyasetçi. İşte geldiği yer belli. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi tamam, işte gece çıktı çıkmadı vesaire, üstünde durmayalım hadi. Yani çok rahat bir şekilde bu ülkede mesela milli eğitimle ilgili bir iş yapabilir, bir süreç yapabilir, bir noktaya getirebilmek için çabalayabilirdi bu ülkeyi. Ama işte o memleket meselesi. Bir de kişisel mesele var. O başka, o öbür tarafı tercih etti. Hiç de öyle parti ismi ve söylediği gibi memleket meselesi falan değil. Dediğim gibi yani benim hayatımda bir siyasetçiyle karşı en büyük hayal kırıklığım ve en yanlış belki algım olabilir. Yani kabul ediyorum bu konudaki şeyi, yanılgımı.
Ama siyasetin dışında da böyle nasıl diyeyim, bir taraftan bir tarafa geçen, işte ne bileyim medyadan olsun veya ne bileyim baş akademi çevrelerinden olsun, çok insan oldu yani Türkiye'de. Sadece siyasiler işte bir taraftan bir tarafa geçtiler diyemeyiz. Neyse, bu biraz böyle hani ben soruyorum.
Bir dakika. Ama Muharrem İnce'de şöyle bir durum var. Muharrem İnce bir taraftan bir tarafa geçtiğini kabul etmiyor ki. O her zaman aynı tarafta ve çok da ilkeli olduğunu iddia ediyor. İşin bence şunu dese mesela, tamam ben bu tarafa geçtim. Bak o okey. Bunu diyenler var. Şimdi isimlerini şey yapmayalım. O tamam ama o onu demiyor. Diyor ki ben olduğum yerdeyim. Değişenler öbürleri. İlkeli olan benim, ki parantez içeyim yani hiç öyle söylemlerinde o kadar ikircilikli şeyler var ki çok ilkeli söylemler olduğunu düşünmüyorum. Bence sorun orada. Deseydi ki ben evet görüş değiştirdim, artık biraz daha böyle bakıyorum hayata. E tamam yani, ne diyeyim, buna diyecek bir şey yok ki. Ama o tam tersini iddia ediyor ve bizi değişmiş olarak düşünüyor. Ne dedi bir programında? Bana zaten Cumhuriyet Halk Partilerinin çoğu oy vermedi ki dedi şey için, Cumhurbaşkanlığı. Kim verdi oy mesela, yani kimin verdiğini düşünüyor acaba? Yani... Anladın mı? Ona göre biz değiştik. Ha. Yani o olduğu yerde duruyor.
Genelde yatay geçiş yapanların çoğu pek bunu kabul etmezler ama yani işte bir kısmı da ediyor. Neyse, biraz ben soruyormuşum, sen cevaplıyormuşsun gibi oldu ama güzel oldu. Sonuçta senin görüşlerini almak istiyordum. Bir sorum daha var ama ona gelmeden önce bir ara soru sormak istiyorum. Çünkü bu benim özellikle merakım. Ya mesela medyada kimi takip ediyoruz ya da kimi takip etmeliyiz? Böyle siyasetle ilgili daha iyi bilgi sahibi olmak için, görüşleri net bir şekilde anlamamız için veya işte ne bileyim daha tarafsız yorumlar için. Demin söylediğim gibi hani ana akım medyada her şeyi göremiyoruz. Yani ne bileyim mesela Cüneyt Özdemir'i ben ara ara yakalamaya, dinlemeye çalışıyorum. Senin mesela dinlediğin başka, önerebileceğin başka isimler var mı?
Yani öneri listem kalabalık değil, onu söyleyeyim. Aslında burada benim cevabım şu: birini takip etme bence doğru bir yöntem olmayabilir. Çünkü şu anda herkes aslında bazı şeylerle, işte geçmişindeki bazı birikimlerle, belki kızgınlıklarıyla, belki hesaplarıyla falan, bunlarla çoğunlukla yorum yapan insanlar var. Bence zaten burada en önemli şey birey. Yani benim, senin tek başımıza birilerini dinleyip, hatta ben mesela şunu yapıyorum. Muharrem İnce çıkıyor mu? Dinliyorum. İşte Recep Tayyip Erdoğan bir kanalda konuşuyor mu? Dinliyorum. Ben şunu istemiyorum. Sonra biri gelsin bana bunu yorumlasın. İşte Tayyip Erdoğan dedi ki böyle, o aslında bunu demek istedi. Muharrem İnce dedi ki böyle böyle. Ben kendim dinleyip aslında bu, çünkü çok rahat yapabilirsin. Yani bu insanları, ne dediklerini kendin dinlediğin zaman aslında tablonun kimin ne tarafta olduğunun, kimin hangi görüşle samimi, hangi görüşte daha işte biraz önce dediğim gibi popülist davrandığın çok net görebilirsin. Bence herkesin de böyle yapması lazım. Özellikle şu dönemde, yani ben öyle çok birini söyleyip bakın bunu takip edin, bu da çok doğru şeyler, yorumlar yapıyor diye bir işaret göstermek istemem. Tabii ki izlediğim, dinlediğim, güvendiğim yorumcular, gazeteciler var ama yine de bence herkesin kendisi... Bu liderler mesela, sorunum diyeyim, Temel Karamollaoğlu'yla mı sorunum var, işte Sivas olaylarından gelen kafanda çözemediğin şeyler mi var? O zaman otur dinle. Yani ne diyor, ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor, bunu dinle. Benim tavsiyem bu. Zaten bence temelde yapmamız gereken şey bu. Yani bence bu seçimde herkes kendine güvensin. kimseye güvenmesin. Ha bu arada güvendiğince bak bir konuya girmek isterim. Bu beni çok rahatsız eden bir durum. Şu anda en büyük meselemiz ne bu seçimle ilgili? En çok konuştuğumuz konulardan biri sandık güvenliği. İşte oylar doğru sayılsın, doğru sisteme geçsin ve ondan sonra sonuçlar da doğru olsun. Temel olarak hikaye bu. Ama bu bir mesele Türkiye'de ve bu sadece bu seçimde değil. Yani yakın dönemin bütün seçimlerinde sandık güvenliği diye bir sorunumuz var ve bunun için oluşumlar var, topluluk var, binlerce insan emek harcıyor. Yani ama temel noktaya gidince, yani bir sandığın güvenliğinden kuşku duymak ve bunun kurumsal bir halde hepimizin hafızasında yer etmesi çok çok utanç verici değil mi? Yani demokratik olarak hani ileri dediğimiz ülkelerin kaç tanesinde sandık güvenliği birinci problem olabilir ki? Zaten dersin ki ya sandık zaten güvenli. Hani tamam, o zamana kadar onu dedin, bunu dedin, laf attın, doğru söyledin, yalan söyledin ama sandığa geldin, o oylar sayılır, sonuç neyse çıkar. Yani genel olarak şeyimiz bu olması lazım. Görüşümüzün bu olması lazım. Yani onlarca, yüzlerce yıllık demokrasi geleneği birçok ülkede böyle tezahür ediyor. Bizim ama böyle bir sorunumuz var ve bu sorunu çözmek için de evet herkes çok çaba gösteriyor ama bunu o kadar normalleştirmişiz ki yani binlerce, on binlerce insan özgür sandık güvenliği için Türkiye çapında o gün pazar günü uykusuz günler geçirecek sadece oylar çalınmasın diye. Ya bu çok utanç verici bir şey. Böyle bir sorunumuz olması çok utanç verici bir şey. Var mı? Var. İşte sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Yok oyları o saysın, bu saysın, arada başka bir sistem olsun. Yani bu çok ayıp ya. Bence bundan bir sonraki seçimde kurtulmamız lazım. Yani oy ve ötesi bilmem ne, bunlar müthiş işler yapıyorlar ama aslında olmamaları lazım. Ya biz niye sandığı güvenliği için bu kadar insan, bu kadar emek harcayalım? Oyumuzu veririz ve o zaten doğru sayılır. Tabii ki böyle olmadığını biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun garip kararları, çalınan oylar, mühürsüz olan oyların sayımı falan filan. Yani biz bunları gördüğümüz için insanlar buna çok önem veriyor ama ya bunun bir başına dönünce bir durun bir dakika. Ya bu çok ayıp bir şey. Sandık güvenliği diye bizim acayip bir numaralı meselemiz var ve her şeyi doğru yapsak da sandık güvenliğini sağlayamazsak seçimi kaybedebiliriz. Duruma bakar mısın? Yani bu hani utanç verici mi, acı mı, neresinden bakarsan bak çok acayip bir şey. Umarım bundan sonraki seçimlerde böyle bir hani sandık güvenliği diye bir mesele olmaz diye düşünüyorum. Yani güvenlik kısmına girince bunu söylemek istedim.
Çok güzel bir yere geldin. Madem açtın bu konuyu, ben de bir teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı kullanarak. Burçin'cim, Cenevre'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan kişilerin bir grubu var. Burada yaşayan arkadaşların bir grubu var ve bu gruptan yaklaşık 10-15 kadar kişi farklı işte partilerle iletişime geçtiler ve buradaki Cenevre'deki oy kullanma süresinde 9 günlük süre boyunca müşahitlik yaptılar. Bazıları böyle 12 saati aşan çalışmalar yaptı günlerce. Ve dediğin gibi sadece bunu yapma sebepleri seçimler adil olsun, adil yapılabilsin diye. Hatta bir emekli hocamız da vardı aralarında, emekli bir Boğaziçi Üniversitesi hocası da vardı. Şimdi zaman zaman işte duyuyoruz, bazen işte apolitiklikle itham edilen bir durum olabiliyor Boğaziçi Üniversitesi'ne karşı. Dolayısıyla hani Boğaziçi'liler bir şeye karışmaz, bir şey yapmaz, bir görüş söylemezler vesaire gibi. Halbuki bu kadar emek var, müşahitlik yapan arkadaşlar var, görevli arkadaşlar var. Bu sadece bir örnek, eminim bunun çok daha fazlasını sayabiliriz istesek. Ben onlar için, ya yani onlara teşekkür etmek için, hem de işte madem bu konuya geldik bir bilgilendirme yapmak için geldim bu konuya. Dolayısıyla onlara da teşekkür ediyorum ki bu pazar günü Türkiye'de de müşahitlik yapacak belki yüzlerce, binlerce kişiye de teşekkür etmek lazım dediğin gibi.
Evet, Boğaziçi'liler hiçbir konuda işte doğru işte görüşlerini dile getirmezse aslında biz bunun böyle olmadığını zaten son aylarda her gün görüyoruz. Nöbet tutan akademisyenler, yani o ceberut yönetime karşı, anlayışa karşı ayakta duran ve bunu sessiz ama çok etkili biçimde yapan akademisyenleri görüyoruz. Bence onlar zaten hani birçok cümleden, birçok paragraftan daha derin, daha etkili bir duruş sergiliyorlar. Onu da burada söylemek lazım. Hani sen söylediğin için. Bir de iki şeye kısaca değinmek isterim. Sonra da oyumu açıklayacağım. Hadi onu sona bırakalım.
Oyunu açıklamadan önce bir sorum daha olacak ama sana.
Tamam, lütfen sor abi.
Şimdi sorayım mı?
Sor sor.
Şimdi daha önceki konuşmamızda işte Millet İttifakı'nın adayı belli değildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi vardı. Olasılıklar arasında vardı ama başka isimler de konuşuluyordu sonuçta. Bu 3 ay önceki, 3,5 ay önceki resimdi. Üstüne tabii çok gelişme oldu, biliyoruz bunu. Ama yine de konuşalım. O zaman diyorduk ki bu bir risk. Yani kim neye göre alıyor bu riski diye sen hatta çok net bir soru sormuştun. Risk hala sence aynı seviyede mi, onu soracağım, yoksa farklılaştı mı?
Kesinlikle farklılaştı. Yani şöyle bakalım, o 3 Mart'taydı galiba bir kriz çıktı ya, Meral Akşener şeyden masadan ayrıldı. Ondan sonra işte iki belediye başkanının başkan yardımcısı olma formülüyle beraber tekrar oyun başladı. Bence o zaman her şey değişti. Ya şöyle bir sağlama yapabiliriz. Herkes etrafındaki insanları şöyle bir düşünsün. 3 Mart'tan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevse de, onu çok doğru bir insan olarak görse de, kazanma ihtimalini düşük gören insanların birçoğu 3 Mart'tan sonra böyle düşünmemeye başladı. Çünkü orada iki şey gördük bence. Birincisi, hep ne diyorlardı? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na niye temelde karşı çıkılıyordu? Ya birçok sebebi vardır belki ama temel şöyle bir şey. Hani bizde lider dediğin biraz şey olacak ya. Hani masaya yumruğunu vuracak. Biraz belagati güçlü olacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil. Masaya yumruk vuran, belagatiyle ortada olan biri değil. Dolayısıyla hani özeti söyleyeyim, liderlik vasfının az olduğu düşünülüyordu. Yani ülkeyi nasıl yönetir falan. Hatta bir sürü de örnek veriliyordu. 3 Mart krizinden sonra aslında bunun böyle olmadığını herkes gördü. Hepimiz gördük. Yani o krizde sadece iki başkan, belediye başkanının başkan yardımcısı olması değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o masayı tamamen dağıtmadan ama bir şekilde Meral Akşener'in de tekrar geri dönmesini sağlayacak formüllerin altyapısını kurması ve o krizi yönetmesi bize şunu gösterdi. Böyle derin bir krizden çok sağlam bir şekilde çıkardı gemiyi. Yani bu çok önemli bu bence birçok insanın şeyini değiştirdi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, çok amiyane helal olsun adama dendi. Daha önce bu yeteneklerine dair birçok insanın şüphesi vardı. Dolayısıyla ben o 3 Mart'tan sonra riskin çok azaldığını düşünüyorum. Her şeyden önce altılı masa gibi zor bir oluşumu ayakta tutması, o krize rağmen çıkarması. Çünkü biz şunu gördük. Bu iş seçim kazanılsa bile biz krizler yaşayabiliriz. Altılının arasında kriz çıkabilir, başka bir uluslararası krizle baş başa kalabiliriz de nasıl yönetecek bu adamlar? Hep soru buydu. Biz çok sert bir krizin çok iyi yönetildiğini gördük. Dolayısıyla tabii ki ondan sonra belediye başkanlarının devreye girmesi, onların da bu oyunun içinde olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine dair birçoklarının görüşlerini daha pozitife çevirdi. Dolayısıyla o zaman konuştuğumuzda bu zaman arasında risk açısından bakarsan çok daha minimize edildiğini söyleyebilirim. Ben o zaman da düşüncem aynıydı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu zaten hani oy ve eğer bu kriz olmasaydı ve Kemal Kılıçdaroğlu çıksaydı oy versem hiç pişman olmadan verirdim. Yani geçmişine baktığımızda bu ülkede siyaset adına ortaya koydukları adalet yürüyüşü, 128 milyar kurumlarla ilgili yaptıkları, İyi Parti'yi meclise sokuşu vesaire vesaire, bir başka ülkede olsa vay be bu nasıl siyasetçi, keşke bizim ülkemizde de olsa diyebileceğimiz şeyler yaptı. Buna rağmen insanlar hala o güveni tam olarak yaşayamıyorlardı. Bence 3 Mart diyorum ama umarım tarihi yanlış söylemiyorum. O kriz bunu tamamen değiştirdi. Ve ondan sonra dikkat et, Kemal Kılıçdaroğlu'nda da kendine güveni görmeye başladın. Söylemlerinde, konuşmalarında, işte vaatlerinde, olaylara bakış açısında. Bence o tamamen kalktı. Yani şu anda kendini muhalif olarak gören kesimin birçoğu için Kemal Kılıçdaroğlu riskli bir seçenek değil. Ha biz bu süreçte şunu da gördük. Mesela şimdi Ekrem İmamoğlu'nu seyrediyorum mitingler. Gerçekten şey demişti o. En çok ben çalışacağım demişti. Gerçekten de en çok çalışanlardan biri. Şunu gördük ki belki bir sonraki seçimde ya da bu seçimde olsaydı Ekrem İmamoğlu çok iyi bir süreç götürebileceğini biz şu anda da görüyoruz. Dolayısıyla dizinin sonraki bölümleri içinde umut veren bir süreç oldu. Bir de tabii ki güçlü bir takım çıktı karşımıza. Yani bir mitingde işte bir tarafta Ekrem İmamoğlu, orada Mansur Yavaş, öbür tarafta Meral Akşener, öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi herkesin böyle bir birlik halinde çıkması işin rengini çok değiştirdi. Tekrar başa dönersek krizden önce şüphesi olan birçok insanın ben dahil Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu işi götürebileceğiyle ilgili en ufak bir şüphesi yok. Benim şüphem onun yönetebilme becerisine dair değil, ülkenin genel liderden beklentisine. İşte yani bu iş olmaz çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şöyle böyle falan. Yani bu söylemlere bakarak işin biraz zor olacağını düşünüyordum ama zaten böyle olmadığına dair umudumun bence vücut bulmuş halini biz yaklaşık 2 aydır görüyoruz. O yüzden de ben kafadaki soru işaretlerinin çok çok büyük ölçüde giderildiğini düşünüyorum. Muharrem İnce'nin aldığı oy, Sinan Oğan'la aldığı oy biraz gençlerle alakalı. Bunu da anlıyorum. Hatta bunu belki böyle bakmak lazım. Yani gidip sadece Muharrem İnce'yi popülist diye koyup köşeye bütün oyları sebebini oraya bağlayamayız. Orada belki öfkeli gençlerin bulduğu bir şey var. Yani bunların hepsinin bence seçimden sonra konuşulması, tartışılması lazım. Yani nedir o? Ya bizde siyaset öyle bir hale geldi ki Özgür. Şöyle bir duruma geldi. Normal hayatta söyleyemeyeceğin şeyler, yapamayacağın hareketleri seçim zamanı yaptığın zaman seçimden sonra bunlar sıfırlanıyor. Ya ben mesela normal bir hayatta şöyle diyebilir miyim? Ya bu Özgür de var ya, bizim bu podcast'i yapıyoruz. Bu kayıtları alıyor, gidiyor İsviçre'de birilerine satıyor, oradan para kazanıyor. Şimdi ne kadar aşağılık bir şey değil mi bu? Ben normal bir hayatta sana bunu söylemem çünkü ispat etmem lazım falan. Yani böyle löp diye söylenecek bir şey değil. Ama seçim olsa, sen rakip olsan, ben de bir diğer taraf olsam bunu meydanda söylesem söyledin geçti, sonra da şey diyebilirim. Yani siyasetin doğasında var bu. Ya normal hayatın doğasında olmayan bir yalan ve ikiyüzlülük siyasette var olduğunu kabul ettik. Orayı böyle bir korunmaz, korunur bir alan haline getirdik. Ve birçok genç için bu kavramsal bir sorun teşkil ediyor. Yani sen ben anlıyoruz belki ama bir genç için bu çok acayip bir ikiyüzlülük. İşte seçimden önce bundan sonra su faturalarınızı teröristler alacak dedi adamlar ya, Ankara Belediyesi seçimlerinden önce. Sonra da çıkıp bir tanesi bile ya evet dedik ama işte özür demedi. Ama onu orada diyebilir. Sen normal hayatta diyebilir misin? Özgür bundan sonra parasını teröristler sayesinde alacakmış bizden. Ya bunları söyleyemezsin ya, ispatın olmadan. Ama seçim zamanı ve siyasette söyleyebiliyorsun. Gençler biraz bu ikiyüzlülük ve bu riyakarlıktan sıkıldıkları için ve Millet İttifakı'cı hepsini aynı kefeye koyup bir başka yol tercih ettiler. Bir de tabii Türkiye'de son yıllarda kavramlar çok değişti. Bunların kesinlikle bu işi bilenler, bilim insanları tarafından yerli yerlerine oturtulmaları lazım. Yani kadın erkek eşitliğini fiziksel perspektiften tartışmaya başladı bu ülke. Yani güçlü mü, kas gücü falan. Anladın mı? Yani böyle bir kavramsal boşluk içerisinde işte işçi ölümlerini fıtrat üzerinden tartışıyoruz. İşte madencinin onun fıtratında var. Bunun dünyadaki en çok işçi ölümü bizde. Ya fıtrat üzerinden tartışıyoruz ama bunu. Veya tecavüzleri, tacizleri, kadın cinayetlerini ama diye başlayan hak etme imasıyla tartışıyoruz. Yani bütün kavramlar o kadar yer değişti ve alt üst oldu ki biz ya zaten bu dediklerimin dışında kalan hepimiz de teröristiz her zaman. Yani anladın mı? Bütün doğrular, işte sosyolojik, psikolojik kavramlar hepsi yerle bir olmuş durumda. Bu özellikle gençler için büyük kafa karışıklığı ve öfke yaratıyor. Bence bir an önce bir siyaset denen kurumu, bu biraz önce söylediğim şeyleri yapılamayacak hale getirmek. İkincisi, bazı kavramları da bilen insanların doğru bir şekilde özellikle gençlerle paylaşması, belki eğitim müfredatıyla da alakalı. İşte bizim zamanımızda felsefe mantık dersleri vardı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bence bunların atlanmaması lazım. Önümüzdeki süreçte birçok öncelik olduğu gibi bunlar da öncelikler. Çok zedelenmiş zihinlerle karşı karşıyayız. Ve bu gençler için tabii çok büyük bir problem yaratıyor. Bence işte diğer adayların da biraz kendini gösterebilmelerinin sebeplerinden iki tanesi de bu diyebilirim.
İlk konuya dönersek, gerginlik arttı mı? Evet, arttı. Bir de buna bak. Bu bölümün bir de buna bakında Burçin Acar oyunu açıklıyor.
Bir de buna bak bu mu oldu?
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ya 3 Mart'tan önce olsaydı da yine Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim. İçimde çok rahat olurdu. Şu anda daha da rahat. Bence yıllardır gösteremediği bir kimlik gösteriyor. Ve bizim istediğimiz seçimden sonra parlamenter sisteme geçerken herkesle konuşabilecek, makulü bulabilecek biri. Ve bence bunun için şu anda Türk siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha uygun biri yok. Yani birçok ismi de yan yana koyalım. Bu makulü bulabilecek ve herkesle konuşabilecek ama herkesle konuşabilecek belki de tek isim. Bunun da bir şans olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içim rahat bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Mecliste de tipe oy vereceğim. Şimdiye kadar genellikle CHP'ye oy verdim. Yine CHP'ye oy verebilirdim. Hani CHP'den bir küskünlüğüm, kızgınlığım yok ama bu son süreçte özellikle 4 milletvekilinin olağanüstü bir muhalefet gösterdiklerini ve bazı böyle fitillerin yakılmasında çok önemli rol oynadıklarını düşünüyorum. Ve bunu çok az kişiyle, çok az imkanla yaptılar. Bunun bir şekilde halk tarafından da ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun karşılığının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de yine yani mesela sosyalizme kendime hep yakın hissederim ama o kadar kavramsal ve ideolojik bakmıyorum şu anda. Tamamen performans odaklı baktığında müthiş çalışan milletvekilleri, doğru söylemler ve yani bu enerjinin karşılığının bulması en azından mecliste yani daha fazla tip milletvekilinin olup yarın öbür gün Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na da en iyi eleştirileri getirecek birilerinin orada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bizim bence en büyük kazanımımız seçimden sonra kazananı ve iktidarı özgürce eleştirebilmek. Yani benim hani hayalimle hayalim bu. Bu çünkü çok önemli bir şey. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Doğru eleştirel düşünceyle ve bu eleştiriyi makul karşılayacak iktidarla. Makul bence Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru eleştirinin bence şu anda en canlı merkezi de tip. Mecliste de oyumu tipe vereceğim.
Bir de buna bak. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Kırmızı kazağa takılmıyorum diyorsun.
Hiç.
O katlamanı güzel yap, tekrar ediyorum. Bak tamam, güzel tamam. Güzel katlamak, güzel açıkladın kime oy vereceğini. O yüzden de katlamalarını da güzel yap, oyunu da güzelce ver. Peki bu bölümde seçim konuştuk. Önümüzdeki bölümde de muhtemelen gireceğiz bu konuya. Bakalım ne kadar gireceğiz. 130. bölümümüzü bitiriyoruz. Seçimlerin ülkemize güzel günler getirmesini diliyoruz. Hepimizin oyu şimdiden hayırlı olsun. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.